Ayrım 17.
Örneğin hırsızlık, yapığın elinin kesilmesi, din emrediyor diye göze göz, dişe diş deyip kısasın uygulanması ve zina edenin kırbaçlanmasındaki çağ dışı görünüm bir yana, Kur'an'ın faiz ve baht oyunları hakkındaki yasağı karşısında anonim ortaklıklar, bankacılık ve sigorta sistemi nasıl kurulur da işletilebilir? Sanayileşmesi, yaşamsal zorunluluk taşıyan bir toplumda binlerce sanayi işçisi ve lokomotif sürücüsü günde 5 vakit namaz için nasıl olur da makineleri durdurabilirler? Bir aylık Ramazan süresince orucun, yani bütün bir gün aç kalmanın insanların sağlığı üzerinde tıpça belirlenmiş olumsuz etkileri bir yana, ülkenin iktisadi yaşamı nasıl askıya alınabilir? Toplumun ilerlemesinde yararlı insan kaynağının yarısı kısırlığa mahkum edilmeden kadını bağımlı tutmak nasıl mümkün olabilir? Kapitalist bir toplumda emeğin, başta grev olmak üzere, mutlak hakları vardır. Nasıl olur da yasaklanır bu haklar? Sorular daha da arttırılabilir. Bunların belki en başına, kişiyi yaratıcı çabadan alıkoyabilecek İslam'ın o ünlü yazgı anlayışını koymak gerek. Kur'an, kişi yazgısını boynunda taşır diyor. İnsan iradesinin, irade-i cüz'iyenin yaslanmasıdır bu. Ve öyle olunca girişim ruhu daha temelinde baltalanmış olmuyor mu? Bunun gibi tüm gerçekler Kur'an'dadır denince bilimsel merak ve araştırıcılığın cesareti kırılmış olmaz mı? Bütün bunlara kalıplaşmış davranışları dayatan geleneğin gücüyle ilerlemenin temeli olan yaratıcılığı kısırlaştıran o ağır sosyal baskıyı da eklemeli. Şeriatçılar bu sorunları yok sayabilirler. Ama var bunlar. İslam dünyası bir ikilem önünde. Ya ilerleyip çağını yakalayacak ya da Kur'an'ın giderek şeriatın dar kalıpları içinde çırpınıp duracak. Hamlet'in olmak ya da olmamak demesi gibi. Gerçi Türkiye örneği laikliği kabul edip dine sadece bir vicdan sorunu olarak bakan bir ülke için böyle bir ikilem söz konusu değil. Ancak Müslüman dünyanın büyük bir bölümünde konu yakıcılığını sürdürüyor. Kadın ve emeğin sorunları işin içine girdiğinde çağ dışılık daha da göze batıcı. Şeriat ve kadın. Başta Kur'an, sonra da hadisler, kadınlarla ilgili yığınla hükümle dolu. Kur'an'da Nisa, Kadın Suresi başta olmak üzere kadınlar hakkında çeşitli buyruklar yer alıyor. Bütün bunlardan anlıyoruz ki İslam'ın temel kaynakları kadın sorunlarına, özellikle kadın erkek ilişkilerine özel bir önem vermiş durumda. Nasıl bir ilke üstüne kurulu bütün bunlar? İslam'a göre kadın, erkek için yaratılmış bir varlıktır. Peygamber Lut halkına şöyle seslenir: "Erkeklere mi gidiyorsunuz? Ve Tanrı'nın sizin için yarattığı eşinizi bırakıyorsunuz." Şuara Suresi 165-166. Müslümanlara da şöyle seslenilir: "Kadınlarınız sizin için bir tarladır. Tarlanıza dilediğiniz gibi varın." Bakara Suresi 223. İslam'da nikahın gerçekleşmesi için erkeğin kadına bir ücret ödemesi koşulu var. İslam yorumcuları mihir diye adlandırırlar bunu. Kur'an'daki adı ise çoğunlukla ücret, kimi kez de sadakadır. Nisa Suresi 4. Yine aynı surenin 24. ayetinde alacağınız kadına kendisinden yararlandığınız ölçüde bir hak olarak ücret ödeyiniz deniyor. Ahzab suresinin 50. ayetinde ise yalnız peygamberin kendini bağış olarak sunan kadını ücret ödemeden alabileceği, başkasının alamayacağı bildiriliyor. Bu ayetlerin açıkça ortaya koydukları şu: nikah, erkek için bir satın alma işlemidir. Kadın da kendini satmıştır. Bilindiği gibi Kur'an'a göre Adem'le Havva yasak ağacın yemişinden yedikleri için kovulurlar cennetten. Bir söylentiye göre ilkin Havva yemiş, sonra da Adem'e yedirmiş. Bu yüzden Adem'e 4, ilk günahı işlediği için de Havva'ya 14 ceza yazılmış. Ona kesilen cezaların en önemlileri de aybaşı ve doğum sancıları. Erkeğin egemenliği altında yaşama ve başka meşakkatler. İnanışa bakarsanız ilk analarının yani Havva'nın günahının cezasını çekmekte kadınlar. Doğaldır ki bu değil, tarihsel ve sosyal nedenler var. Konuyu sürdürelim. Kur'an'dan başlayarak İslam'ın temel kaynakları erkeğin kadından üstün olduğunu kabul ediyor. Öyle olunca da kadın erkek eşitliği söz konusu değil. Bakara suresinin 228. ayeti erkeğin kadından dereceyle üstün olduğunu açıkça söylüyor. Ve bu üstünlüğün doğal sonucu olarak kadın erkek eşitsizliği de birçok yönleriyle çeşitli ayetlerde dile getiriliyor. Erkeğin mirastaki payı kadınınkinden daha çok olup payı iki kızın payı kadardır. Nisa suresi 11-13 176. Boşanma yalnız erkeğe tanınmış bir haktır. Erkek karısını boşadıktan sonra da süresi içinde dönüş yapabilir. Kadının böyle bir hakkı yoktur ve erkek karısının üstüne evlenebildiği gibi dilerse karısının ya da karılarının üstüne cariye de alabilir. Talak suresi 1-6. Erkek tanıklığa daha elverişli olup iki kadının tanıklığına bedeldir. Bakara suresi 282. Erkeğin ganimetteki payı kadınınkinden daha fazladır ve benzeri. Bunlara daha sonra yamanmış başka eşitsizlikleri de ekleyelim. Kadın imam olamaz, kadı ve hükümdar olamaz. Erkeğin kadına olan üstünlüğü eşine karşı kimi durumlarda en ağır yaptırımlara kadar varıyor. Nisa suresinin ünlü 34. ayeti şöyle diyor. Allah'ın kimini kimine üstün kılmasından ötürü ve erkeklerin mallarından sarf etmelerinden dolayı erkekler kadınlar üzerinde hakimdirler. İyi kadınlar, gönülden boyun eğenler ve Allah'ın korumasını emrettiğini, kocasının bulunmadığı zaman da koruyanlardır. Serkeşlik etmelerinden endişelendiğiniz kadınlara öğüt verin. Yararı olmazsa yataklarında onları yalnız bırakın. Daha da olmazsa nihayet dövün. Size itaat ediyorlarsa onların aleyhine yol aramayın. Doğrusu Allah yücedir, büyüktür. Açıkça görüldüğü gibi kadına dayak öneriliyor kocalara. Erkeklerin kadınlara üstünlüğü çeşitli hadislerde de işleniyor. Muhammed bir hadisinde şöyle diyor. Eğer bir kimseye Allah'tan başka birine secde etmesini emredecek olsaydım, kadınlara, kocalarına secde etmelerini emrederdim. Buna kadını üstelik düpedüz aşağılayan başka hadisleri de katmak mümkün. Peygamber çeşitli vesilelerle şunları söylüyor. Uğursuzluk üç şeyde vardır. Karıda, evde ve atta. Namazı kat eden şeyler köpek, eşek, domuz ve kadındır. Kadınlar arasında saliha kadın, 100 tane karga arasında alaca bir karga gibidir. Kadın eğe kemiği gibidir. Doğrultmak istersen kırarsın. Olduğu gibi bırakırsan eğri kalır. Bana cehennem halkı gösterildi. İşlerindekilerin çoğu kadındı. Benden sonra erkekler için kadından daha zararlı bir fitne bırakmadım. Buhari gibi en güvenilir hadis toplayıcıların eserlerine kadar giren bu değerlendirmelerin hepsi uydurma olup da biri gerçek olsa o bile kadına karşı tavrı niteliğini göstermeye yeter. Son olarak ünlü Selçuklu veziri Nizamül Mülk'ün siyasetnamesinde aktardığı bir hadisle konuyu kapayalım. Peygamber şöyle buyurmuş. İşlerinizde kadınlarla meşveret ediniz. Onlar bir iş böyle olmalı dediği zaman doğru olması için aksini yapınız. Bütün bunların altında yatan gerekçe erkeğin doğa gereği kadından daha üstün yeteneklerle donanmış olmasıdır. Erkek yaratılış bakımından kadından daha temkinli, olaylar karşısında daha soğukkanlıdır ve hareketlerinin sonuçlarını daha iyi düşünür. Kadın ise zayıf, heyecanla yaşayan, vesveseli, kuruntulu bir varlıktır. Yargılama gücü, giderek aklı erkeğin gerisindedir. Öyle olunca da kadına düşen erkeğine boyun eğmesi, onun ardından gitmesi, erkek önde, kadın ona bağımlı olarak arkadadır. İşin garip yanı, kadın erkek eşitsizliği yalnız bu dünya ile de sınırlı değil. Öte dünyada, cennette de erkekler cinsel eğilimlerine göre her türlü nimete kavuşturulurken, mümin kadınlar ahiret kadınlarından daha üstün de olsalar, erkeklerine şükredici olacaklar. Orada da kadın, erkeğine bağımlı ve sırası geldiğinde erkeğini memnun eden, sonra da bir kenarda oturan bir konumdadır. Böylece, ütopik bir evrende bile kadının kurtuluşu söz konusu değildir. Bu eşitsiz tabloda, Kur'an'ın kadınların ezilmemeleri için aldığı bir takım önlemler de var. Örneğin, erkeklerin boşanma serbestliklerini kötüye kullanmamaları için getirdiği önlem şu. İki kez karısını boşayan erkek, aynı kadını bir üçüncü kez boşarsa, kadın başka bir erkekle evlenip, boşanmadan yeniden evlenemez. Bakara Suresi 228-230. Bu, kadının ilk kocasıyla yeniden evlenebilmek için başka bir adamla kural gereği evlenip boşanması olayına da hulle adı veriliyor. Boşanmada ve evlenmede kadını koruyan daha başka önlemler de görüyoruz. Evliliğin dört kadınla sınırlanması da bunlar arasında. Ama bütün bunlar eşitsizlik kuralını değiştiren şeyler değil. Sonra kadınları koruma yolunda alınan önlemlerin sadece erkeklere uyarılar olduğunu da söyleyelim. Yani bu uyarılar üstün olana, öyle kabul edilen erkeklere yapılmakta. Ve onların aşağısına görülenlere, yani kadınlara, daha insaflı davranmalar istenmektedir. İlki olarak kadınlara karşı ve erkeklerden yana oluş. Özetle İslam bir bakıma bir erkekler dinidir. Orta Doğu dinleri içinde kadına böylesi yaklaşan dinin sadece İslam olmadığı da bilinmelidir. Musevilikte, Hristiyanlıkta erkek üstünlüğüne yer veren dinlerdir. Bu üstünlük tezinin altında yatan asıl neden ne? İslamlık erkeği kadından niçin üstün saymaktadır? Kitabımızın başlarında da söylemiştik. İslamlık, Arap toplumunun göçebelikten yerleşik yaşama, giderek feodal düzene geçiş sırasında ortaya çıktı. Göçebe yaşam, bir yerde kervan çapuluna, başka kabilelerin yağmalanmasına dayanıyordu. Her yağmacı topluluk gibi göçebe Araplarda da kadın erkek hemen hepsi savaşçıydı. Saldırılara birlikte katılıyorlar, ganimetten ortaklaşa pay alıyorlardı. İktisadi yaşamdaki ortaklığın yanı sıra topluluğun siyasal yönetiminde de demokratik denilebilecek ilişkiler egemendi. Özetle kadın erkeğe bağımlı olup çıkmamıştı. İslam öncesi aşamada, yani puta taparlık döneminde Arapların ortak haç yeri Kabe'deki putların dişi olmalarının da bir anlamı var. Eldeki başka veriler de İslam öncesi toplumda kadının daha özgür olduğunu gösteriyor bize. Ancak Arap toplumu, göçebe savaşçılığından yerleşik yaşama, giderek feodal bir düzene geçerken, iktisadi paylaşımdaki eşitlik bozulurken, sınıfsal farklılaşmalar da arttı. Kadın da yeni toplumun eve kapatılan ve erkeğe bağımlı öğesi haline geldi. Yerleşik, giderek feodal bir toplumun ideolojisi olarak beliren İslam dini, bu gelişmenin mantığına göre biçimlenirken ister istemez erkeğin üstünlüğünü, kadın erkek eşitsizliğini ilke olarak kabullendi. Konunun bilimsel açıklanışı budur. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ise işin sadece metafiziğidir. Kur'an'ın kadına yaklaşımının sonraki yüzyıllara oranla daha az sert olduğunu da söyleyelim. Kadına bakış, İslam'ın çözülme döneminde gitgide gericileşen geleneklerin etkisiyle daha da sertleşmiştir. Örneğin, zina suçunu işleyen erkek ve kadınlara verilen recm, yani taşlanarak öldürülme cezası aslında Kur'an'da yoktur. Sonradan sokulmuştur şeriata. Kur'an'da kadınlarla ilgili kimi kuralların oluşmasında peygamberin özel yaşamının vesile olduğunu hatırlatmaya gerek var mı? Dahası bu özel yaşamın kimi çetinliklerinin aşılmasında da Kur'an aracılık etmiştir. Aslında Muhammed'in Kur'an'da kadın erkek ilişkileri bakımından öteki inananlardan farklı bir konumu vardır. Tanrı peygambere kimi ayrıcalıklar tanımıştır bu konuda? Bir ayette şöyle deniyor: "Ey peygamber, ücretlerini ödediğin eşlerini, Allah'ın senin eline geçirdiği cariyeleri, seninle göçen amca kızlarını, dayı kızlarını, teyze kızlarını sana helal kıldık." Bir de inanan bir kadın kendini isteyerek teslim eder ve peygamber de isteyerek bunu nikahla almak isterse, bu yalnız senin için helaldir, başkalarına değil. Onlara kadın eşleri ve cariyeleri hakkında neler farz kıldığımızı elbette biliriz. Sana sıkıntı gelmemesi için böyle yaptık. Allah gafurdur, rahimdir. Bunlardan dilediğini bırakır, dilediğini alırsın. Uzaklaştırdığını yeniden almanda bir vebal yoktur. Bu hal onların gözlerinin aydınlanması için daha iyidir. Ahzab suresi 50-51. Görüldüğü gibi İslam'da erkekler için 4 kadına kadar alma sınırı peygamber için kaldırılmış. Cariyeleri dışında 9 eşi oldu Muhammed'in. Bunlardan Zeynep, evlatlığı Zeyd'in karısıydı. Önce kadının arada ne olmuşsa, kocasından ayrıldıktan sonra Arap örflerine göre peygamberle evlenmemesi gerekiyordu. Kur'an düpedüz bu örfü çiğneyerek böylesi bir yol açmıştır. Ahzab suresi 37-40. Bu eşler arasında kıskançlık olaylarının ortaya çıkmaması doğaldır ki mümkün değildi. Nitekim Muhammed'in cariyelerinden Mariye bir erkek evlat doğurunca gözdesi olup çıkar. Bu ise öteki iki eşin Hafsa ile Ayşe'nin kıskançlığına yol açar. Bir gün Hafsa Mariye'nin evine gelir ve onu peygamberle yatarken bulur. Oysa o gün Ayşe'nin sırasıdır. Muhammed eşlerinin yanına gitmeyi gün sırasına koymuştu. Peygamber Hafsa'ya bunu Ayşe'ye söylememesi için yemin ettirir. O da yemininde durmayarak anlatır. Kısacası iki kadın peygamberin aleyhinde konuşup dedikodu ederler. Kur'an'daki Tahrim suresinin kimi ayetleri? 1-15 sayılı ayetler bu vesileyle iner ve ad vermeden düpedüz tehdit eder Hafsa ile Ayşe'yi. Düşünebiliyor musunuz? Yaşamın sonlarına doğru gücünü yitirip iktidarsızlığı artan bir erkeğin kıskançlık bunalımları içine girmemesi de olanaksızdır. Aralarında 30 küsur yıllık bir yaş farkı bulunan eşi Ayşe'nin adının bir zina olayına, kolye olayı, karışması, peygamberin titizliğini daha çok arttırır. O günden sonra Medine camisinin avlusunda bulunan Muhammed'in eviyle eşlerine ayrılan dairelerin dışarısıyla ilişkisine ciddi kayıtlar konur. Nitekim Ahzab suresinin 53. ayeti şöyle der: "Ey inananlar! Peygamberin evlerine yemeğe çağrılmaksızın vakitli vakitsiz girmeyin. Ancak davet edilirseniz girin ve yemeği yiyince dağılın. Sohbet etmek için de girip oturmayın. Bu haliniz peygamberi üzüyor. O da size bir şey söylemeye çekiniyordu." Allah gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamber eşlerinden bir şey isteyeceğinizde onu perde arkasından isteyin. Bu sayede sizin gönülleriniz de daha temiz kalır. Bundan sonra ne Allah'ın peygamberini üzmeniz ve ne de onun eşlerini nikahlamanız caiz değildir. Doğrusu bu Allah katında büyük şeydir. Ayette dikkat edileceği gibi, kimi kaç göçün yanı sıra Muhammed'in eşleriyle o yaşarken ya da ölümünden sonra başkalarının evlenmelerine yasak konmuş durumda. Bir insanın sevdiklerini ölümünden sonra bile kıskanarak başkalarıyla paylaşmaması duygusu anlaşılır şeydir. Ama Tanrı iradesinin buralara kadar sokulmasının anlamı ne? Buralara değin sokulan bir yasağın Tanrı sözüyle yakından ve uzaktan ilgisi ne olabilir? Ancak konunun asıl önemli yanı şu. Konya olayından sonra İslam'da tesettür adı verilen örtünme anlayışı iyice koyulaştı. Kadınlar eve kapatılıp toplum yaşamında etkisiz hale getirildi. İslam'ın ilk yıllarında kadınların örtünmemiş olduklarını hatırlatalım. Sonunda kadınları bütünüyle örtüp kapatmaya yönelen bir emir Nur Suresi ile geldi. İnanan kadınlara da söyle. Gözlerini bakılması yasak olandan çevirsinler. İffetlerini korusunlar. Süslerini kendiliğinden görünen bölüm dışında açmasınlar. Başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar. Süslerini kocaları, babaları, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, Müslüman kadınlar, cariyeleri, erkekliği kalmamış hizmetçiler, kadınların mahrem yerlerini henüz anlamayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizledikleri süslerin belirlemesi için ayaklarını yere vurmasınlar.